peygamberini kendi kadına çıkartırken yol uğrağı yaptırıyor. Neden Mescid-i Aksa'ya uğratıyor evvela? Mescid-i Aksa dendiğinde Filistin akla gelir. Filistin dendiği zaman peygamberlerin menbaı akla gelir. Filistin dendiği zaman Orta Doğu akla gelir, öyle değil mi? Filistin dendiği zaman Orta Doğu'yu hatırlamayan var mıdır? Siz sadece Mescid-i Haram'a saldırıldığı zaman mı ayağa kalkacaksınız? Siz sadece Mescid-i Haram'ı mı mukaddes olarak görüyorsunuz? Sizin için sadece Kabe'nin taşının mı önemi var? Sizin için sadece Hacer-i Esved mi önemlidir? Halbuki Allah burada diyor ki, Mescid-i Aksa'nın çevresi mübarektir. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, Mescid-i Haram'a yapılmış gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden oraya uğratıldı. Daha evvel Müslümanların hakimiyeti altına girmiş bir toprak parçası varsa, daha sonra kafirlerin hakimiyeti altına girmişse, o toprak parçasını yeniden alıncaya kadar yeryüzünde bir Müslüman kalsa, kanının son damlasına kadar savaşmak ve orayı geri almak zorundadır. Bu zulümleri durduracak güç ve kuvveti bize ver diyenler, yeryüzünde hakim millet olmalıydık, mahkum olduk, aziz olacaktık, zelil olduk. Şimdi yeniden aziz olmak isteyenler, hakim olmak isteyenler ama bunun bedelini ödemek istemeyenler, işte onlarda Yahudi ahlakı var.
İnnelhamdülillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, 5-10 gün evvel idrak etmiş olduğumuz Miraç gecesi ve onu anlatan İsra suresi, Ali İmran suresinden evvel Mekki sureleri anlatıyorduk ve o Mekki sureleri anlatırken İsra suresine gelmiştik. Fakat o günlerin gündemiyle alakalı olduğu için Ali İmran suresine Hristiyanların, özellikle Hristiyanların ve bir parça da Yahudilerin ahlakını anlatan Ali İmran suresine geçmek icap etmişti. Şimdi Mekki surelerden kaldığımız yerden devam ediyorum. İsra suresinde kalmıştık ve birkaç gün evvel idrak etmiş olduğumuz Miraç hadisesi de o hadisenin ilk kısmı olan İsra olayı da İsra suresinde anlatılmaktadır. Sure ilk ayetindeki İsra kelimesinden İsra fiilinin, İsra mastarının fiili olan Esra kelimesi kullanılmış. İlk ayette böyle bir kelime kullanıldığı için sureye isim olmuştur. Surelerin isimleri ekseriyetle ayetlerde zikredilen bir kelimeden alınır. Sure içerisinde geçen bir mevzudan veya sure içerisinde geçen bir kelimeden alınır. Allah Resulü tarafından o şekilde isimlendirilmiş, daha sonra da o şekilde meşhur olmuş. İlk kelimesinde Subhan kelimesi geçtiği için Subhan suresi de denilmiştir. Subhanellezi esra bi'abdihi leyna minel mescidil haram ilel mescidil aqsa ellezi barakna havleh لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. O Allah, hiçbir eksik sıfatı olmayan Allah, Subhan olan Allah, kulu Muhammed'i bir gece bazı ayetlerini, ayetlerinden bir kısmını göstermek için Mescid-i Haram'dan almış, Mescid-i Aksa'ya yürütmüş idi. Yani götürmüştü. İsra suresi bunu anlatmaktadır. İsra suresinin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle bu hadiseye temas etmekte, dünya tarihinde çok önemli olan bu olayı anlatmakla başlamaktadır. Sureye bu şekilde başlanılmış olmasının elbette ki bir takım hikmetleri var. Daha sonra gelecek olan bir takım mevzuların anlaşılabilmesi, onların yerli yerine oturabilmesi için öncelikle Allah Azze ve Celle'nin Subhan olduğu, hiçbir eksik sıfatının olmadığı üzerinde durulmuştur. Bir takım hikmetlere binaen bir takım şeyleri gösterebilmek için müminlerin imanını kuvvetlendirmek, münafıkların ve kalbinde maraz olanların marazını ortaya çıkartmak için ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bilgisini arttırmak, Rabbine muhabbetini arttırmak için Allah Azze ve Celle böyle bir hadiseyi takdir etti. Hiçbir peygambere nasip olmamış bu hadise peygamberimize nasip edildi. Hazreti İsa aleyhisselama mesela ölüleri diriltme kudretini vermişti Allah Azze ve Celle. Daha evvel insan olan bir varlık, ölmüş olan bir varlığa kalk dediği zaman İsa kalkıyordu. Ama o zaten daha evvel insandı. Daha evvel insan olan bir varlığı tekrar diriltme gücü verilmişti. Hazreti Musa aleyhisselama ise kurumuş bir daldan ibaret olan asanın canlanması, canlanmanın da ötesinde bir ejderha halini alması kudreti verilmişti. Hazreti İsa daha evvel canlı olan, insan olan bir varlığı ölmüş olan ama öyle bir varlığın tekrar dirilişini gerçekleştirirken Hazreti Musa aleyhisselam daha evvel canlı olan bir dalın ama ölmüş olan, kurumuş olan bir dalın tekrar canlanması onun eliyle gerçekleştiriliyor, ancak o kurulmuş olan dal yeşermiyor, tekrar canlı bir dal halini almıyor, bir başka cins varlığa dönüşüyor, hayvan oluyor, ejderha oluyordu. Hem de dünyada benzeri görülmemiş bir ejderha. Bu noktadan ele alınacak olursa Hazreti Musa'ya verilen mucize daha büyük olmaktadır. Çünkü kurulmuş olan dal hem canlanmakta hem de bir başka varlık halini almakta, bitki olduğu halde hayvan halini almaktadır. Hem de dehşetli bir hayvan halini almaktadır. Benzeri görülmemiş bir hayvan olmaktadır. Hazreti Salih Aleyhisselam'a gelince Allah Azze ve Celle ona ise daha evvel hiç canlı olmayan taşın içerisinden bir dişi deve vermek suretiyle bunlardan da daha büyük bir mucize nasip etmiştir. Kavmi kendisinden böyle bir mucize istemişlerdi. Madem peygambersin dediler, şu kayanın içerisinden dua et de bir deve çıksın. O zaman iman ederiz demişlerdi. Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş ve Allah duasını kabul etmişti. Ve o kayanın içerisinden, kaya taş idi malum, hem cansızdı hem de başka bir nevidendi. Onun içerisinden daha evvel hiç canlı olmayan Hazreti Musa'nın elindeki asa gibi, yani öncesinde canlı, asa daha evvel canlıydı elbette. Ama şimdi kayadan bahsediyoruz. Kaya daha evvel canlı değil. Daha evvel de canlı olmayan, tamamen cansız olan bir varlıktan Allah Azze ve Celle koca büyük bir dişi deveyi yaratıyordu. Bu Hazreti Musa'ya verilenden de büyüktü. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle asayı vermiş, asayla denize vurmuş ve o deniz ikiye ayrılmış idi. Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'e yeryüzünden hilali yarma, ayı ikiye yarma kudreti vermişti. Onun eliyle Allah ayı ikiye yarmıştı. Bu yönüyle bakıldığı zaman Efendimiz'e verilen mucize Hazreti Musa'ya verilenden de büyüktür. Ve hiçbir peygambere verilmemiş olan Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükselme, dünyadayken, daha ölmemiş iken Allah Azze ve Celle'nin huzuruna yükselme, böyle bir makam ise Hazreti Peygamber'e verildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberleri geçti. Tilker rusulü faddallâ ba'dahum alâ ba'd. Biz şu peygamberlerin kimini kimine üstün kılmışız. Hepsinin mertebesi aynı değil. Evet, her ne kadar la nufarriku beyne ahadim min rusulih diyorsak da, bize böyle söylemek emredilmişse de, biz peygamberlerin arasını ayırmayız. Bu ayetin manası bütün peygamberlerin mertebesi aynı demek değil. Elbette ki peygamberlerin arasını ayırmayız. Ancak bunun manası birinin peygamberliğini kabul ederken diğerini reddetmek. Biz böyle bir günaha girmeyiz yani. Hristiyanların ve Yahudilerin yaptığı gibi. Yahudiler Hazreti İsa'yı da kabul etmezler, peygamberimizi de. Hristiyanlara gelince onlar da İsa'yı putlaştırır ve peygamberimizi de inkar ederler. Birini kabul ederken diğerini reddederler. İşte bu ümmet bunu yapmama sözü veriyor Rabbine. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ O Resullerin arasından bir ayrım yapmayacağız. Allah'a söz veriyoruz. Hiçbirini inkar etmeyeceğiz o manada. Hepsine iman edeceğiz manasında. Hiçbirisi arasında ayrım gözetmeyeceğiz. Ama diğer taraftan peygamberlerin mertebesinin aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Miraç'la ilgili hadislerde de biraz sonra da ifade edeceğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin katına yükselirken Efendimiz gök tabakalarından birer birer geçerken Cebrail'le birlikte her tabakada bazı peygamberleri görmüştü. En yüksekte olan ile, en yüksek gökte, yedinci gökte olan peygamberle birinci gökte olan peygamber aynı değildi. Ulul azm peygamberler yukarılardaydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıkça ifade ediyor. O halde dünyada peygamberler arasında mertebe farkı olacaktır.
Ve yine aynı zamanda Miraç'la ilgili hadislerde ifade edildiği gibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırmıştır. Hepsinin önüne Cebrail aleyhisselam tarafından öne sürülmüş, hepsinin önüne geçirilmiş ve onlara imam olmuş, onlara namaz kıldırmıştır. Bu peygamberlerin mertebelerinin farklı olduğunu gösterir. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Biz şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Hazreti İsa'ya verilen mucize başka, onun mertebesi başka, Musa'nın mertebesi başka, Nuh'un mertebesi başka. Evet, hepsi büyüktürler, hepsi büyüktürler. Bu beş peygamber, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti Muhammed salavatullahi aleyhi mecmain, bunlar bütün diğer peygamberlerden de büyüktürler. Ama Efendimiz o beş büyük peygamberin içerisinde en büyüğü, büyüklerin büyüğü, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbi katında en üstün olan kul. Rabbi o yüzden onu kendi makamına davet etti. Diğer peygamberlerle bu dünyada vahiy göndermek suretiyle haber veren, onlarla görüşen Allah Azze ve Celle, onlarla dünyadayken görüşen, bazılarıyla dünyadayken konuşan Hazreti Musa gibi, onları kimiyle dünyadayken konuşmuştur ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi katına davet etmiş ve Rabbul Alemin onunla orada kendi katında konuşmuş idi. Hiçbir peygambere verilmeyen bir makam veriliyordu ona. Ulul azm peygamberlerin içerisinde en üstün olanı. Böyle bir peygamberin ümmeti olmakla Allah Azze ve Celle bizi şereflendirmiş. O yüzden buyurmuş ki bize kuntum hayra ümmetin uhrucet linnas. En hayırlı ümmet oldunuz. Bir takım vasıflarınız olursa eğer en hayırlı ümmet olacaksınız. Bir takım vasıflarınız olacak. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minuna billah. İyiliği emredeceksiniz ve kötülükler engel olacaksınız. Size biçilen görev bu yeryüzünde. Siz yeryüzünde bu görevi yapmak için yaratıldınız. Bu görev yaptığınız zaman en hayırlı ümmet olacaksınız. Yoksa hiç bu görevi yapmasanız bile en hayırlı ümmetsiniz demek değil. Hazreti Ömer'in de dediği gibi entüm hayra ümmetin denilmemiş. Kuntum hayra ümmetin denilmiş. En hayırlı ümmetsiniz denilmiyor yani. En hayırlı ümmet oldunuz deniliyor. Yani şu şartları gerçekleştirdiğiniz zaman en hayırlı ümmet oluyorsunuz. O şartlar gerçekleşmediği zaman en hayırlı ümmet olmayacaksınız. Sizin peygamberiniz Rabbul Alemin ile orada görüşmüş, Allah'ın makamında görüşmüş olsa bile, siz onun ümmeti olmuş olsanız bile, onun sizin için şefaati söz konusu olsa bile, yine de eski peygamberlerin ümmetlerinin kabahati ne ki? Onlar Hazreti Peygamber'e ümmet olmamışlarsa, onlar sonraki nesillerden olmamışlarsa, onlar Musa'nın ümmeti olmuş, İsa'nın ümmeti olmuş, Salih'in, Şuayb'ın ümmeti olmuşlarsa onların kabahati ne ki? Dolayısıyla en hayırlı ümmet olmak isteyenler o görevi yerine getirmeliler. Ümmete verilen vazifeyi yerine getirmeliler. Hazreti Peygamber evet en üstün peygamber. Evet biz onun ümmetiyiz ama evet o bu şekilde gökleri geçmiş. Evet o bu şekilde Rabbul Alemin ile görüşmüş. Böyle bir makam verilmiş kendisine. Bütün peygamberlere imamlık yapmış. Evet böyle olmuş olsa dahi yine de sonuç itibariyle herkes kendi ameline göre değer kazanmaktadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili olarak başından geçen hadiseyi anlatmaktadır. Efendimiz bu hadiseyi hem Müslümanlara hem de kafirlere anlattı. O zaman alay etmişlerdi kendisiyle kafirler. O zaman bu sure indirilmişti, peygamberi desteklemişti Rabbul Alemin. Yalan söylemiyor diyordu Muhammed. Gerçekten de oldu. Onu yapan kendisi değildi çünkü. Evet eğer kendisi ben gittim geldim dese yalan söylüyor olabilir. evet ben gittim geldim dese, kendi kudretimle yapıyorum ben bu işleri dese, o zaman elbette ki böyle bir şey bir insan için mümkün olmadığından ona yalan söylüyorsun demek mümkün. Ama Allah devreye giriyor ve diyor ki Subhanellezi esra bi abdihi leyla minel mehsidil haram ilel mehsidil aksa. Kendisi gitmedi diyor yani. Subhan olan Allah onu aldı götürdü bir gece, gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan aldı Mescid-i Aksa'ya götürdü. Eğer ben gittim geldim deseydi o zaman itirazınız makul olabilirdi. Ama öyle söylemiyor ki size. İşte Allah beni götürdü diyor. Ve Allah Azze ve Celle de onu üzerine alıyor. Evet kulum doğru söylüyor. Subhanellezi esra. O Allah öyle bir Allah'tır ki kulunu götürdü o Allah. O Allah öyle bir Allah'tır ki Subhan'dır. Onun eksik sıfatı vardır diyebilir misiniz? Gökleri mi yaratamadı? Yeri mi yaratamadı? Küçüğü mü yaratamadı? Büyüğü mü yaratamadı? Acıyı mı yaratamadı? Tatlıyı mı yaratamadı? Neyi yaratamadı ki? Hem her gün her an yaratmaya devam ediyor. Her gün görüyorsunuz. Öldürüyor ve yeniden yaratıyor. Öldürüyor ve yeniden yaratıyor. Öldürüyor, yeniden yaratıyor. Sayamayacağınız kadar mahlukatı. Her gün öldürüyor, her gün yaratıyor. Kulların aklına bir şeyler gelmesin diye. Acaba Allah küçük şeyleri yaratabilir mi? Böyle bir sual kafalarına gelmesin diye. Gözünüzün göremediği kadar küçük şeyleri yaratır. Hatta elektron mikroskobuyla göremeyeceğiniz kadar küçükleri de yaratır. Acaba büyükleri yaratmaya gücü var mı denmesin de öyle bir şüphe gelmesin diye. Gözünüzle göremeyeceğiniz kadar büyükleri yaratır. Galaksileri yaratır, yıldızları yaratır, uzayları yaratır. Büyük boşluklar yaratır. O kadar uzaklara yerleştirir ki yıldızlarını. Yaratıldığı günden beri ışıkları hala bize gelmemiş. Saniyede 300 bin kilometre yol aldığı halde ışık. Hala ışığı bize gelmemiş. Bu kadar uzak mesafelerde bu kadar büyük yıldızları yaratır. Subhan değil midir? Yalan mıdır? Hakikaten de Subhan değil midir? Onun kudretinden taaccüp edilmesi gerekmiyor mu? Hakikaten de Allah'ım nasıl bu kadar işi yapıyorsun denilmesi gerekmiyor mu? Hakikaten de Subhanellezi denilmesi gerekmiyor mu? Subhanallah denilmesi gerekmiyor mu? Hakikaten de Rabbim ekbersin denilmesi gerekmiyor mu? Hatta ekberden de ekbersin denilmesi gerekmiyor mu? Kainat onun kudretini göstermiyor mu? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen hadiseyi anlattığında alay etmişlerdi. Evvela Ümmü Haniye anlatmıştı. Onun evinde gerçekleşmişti olay. O gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde uyumuştu. Fakat bir an kayboluvermişti. Ümmü Haniye anlatırken hadiseyi aradım diyor geceleyin. Aradım onu evde bulamadım. Allah'ın Resulü demek ki kısa bir süre için yok olmuştu. Demek ki mesele sadece ruhan gerçekleşen bir mesele değil. Daha sonra temas edeceğimiz gibi. Demek ki mesele sadece yani İsra ve Miraç hadisesi ruhan gerçekleşen bir hadise değil. Demek ki bedenen de gerçekleşen bir hadise. Çünkü Mahani onu aramış ve evde bulamamıştı. Başından geçen hadiseyi anlatıyordu Allah'ın Resulü. Bu gece dedim, bazı rivayetlerden bu hadise peygamber olmadan evvel olduğuna dair işaretler var. Bazı rivayetler buna vahiy gelmeden evvel diyor. Üç nefer geldi, üç melek yani geldi ve onlar konuştular. Ve en hayırlıları budur dediler. Beni işaret ettiler. Sonra Cebrail geldi, boğazımdan gırtlağıma yardı. Ve ondan sonra onu içindekileri çıkardı. Zemzem suyuyla yıkadı ve tekrar yerine koydu. Hikmet ve iman kalbime soktu. Ondan sonra beni aldı ve seyahatimiz başladı diye devam ediyor. Bu rivayete göre sanki bu hadise ona vahiy gelmeden evvel gerçekleşmiş bir hadise. Vahiy gelmeden evvel. Halbuki o hadiste bile hadisin devamına bakıldığı zaman Hazreti Cebrail aleyhisselam göğün tabakalarından Efendimiz'i geçirirken oradaki bekçiler soruyorlardı. Daha birinci gök tabakasında kapıyı çaldığında, bilemediğimiz göğün kapısını çaldığında kim o denilmişti oranın bekçisi tarafından? Cebrail demişti Cebrail aleyhisselam. Yanındaki kimdir dedi bekçi. Muhammed'dir dedi. O gönderildi mi dediler. Soru sorulurken o şekilde sorulmuştu. O peygamber olarak gönderildi mi ki? Evet dedi Cebrail. Peygamber olarak gönderildi. O rivayetin devamında bu şekilde ifade olunuyor. Vahiy gelmeden evvel, ona vahiy verilmeden evvel denilen o rivayetin devamında bu şekilde söylüyor. Ya bunun tevil edilmesi icap edecek ya da o kısımda bir ravinin bir hatası olduğu kabul edilecek. Çünkü bütün rivayetler, onun dışındaki bütün hadislerde bu hadise peygamber olduktan sonra gerçekleştiği kesin olarak bilinmekte ve bildirilmektedir. Bu hadisenin Efendimiz'e peygamberlik verildikten 12 sene sonra veya 11,5 sene sonra gerçekleştiği bilinmektedir. Hicretten bir sene evvel yani yahut da 1,5 sene evvel bu hadise gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Efendimiz o zaman peygamber idi yani. Allah'ın Resulüne 11,5 yıldan beri, 12 yıldan beri vahiy geliyordu zaten. Dolayısıyla vahiy gelmeden evvel şeklinde söylenen o rivayet başka bir şekilde tevil edilmeli. Belki Efendimiz daha peygamber olmadan evvel çocukluğunda da buna benzer bir hadise gerçekleşmiş. Ravi iki hadiseyi birleştirerek anlatmış olabilir. Peygamber olmadan evvel de Cebrail aleyhisselamın geldiği, onun göğsünü yardığı, içindekileri temizlediği, nurun Efendimizin göğsüne, kalbine yerleştirildiği, zemzemle yıkandığına dair rivayetler var. O rivayet ile Miraç hadisesi ile ilgili rivayeti birleştirmiş ve karıştırmış da olabilir. Önemli olan şudur ki bütün rivayetlerde bu hadise, İsra ve Miraç olayı peygamberimize peygamberlik verildikten sonra gerçekleştiği kesin olarak bilinmektedir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece uyurken, bazı rivayetlerde uyku halindeyken Cebrail aleyhisselam gelmiş. Uykuyla uyanıklık halinde ikisi arasında bir haldeyken Cebrail aleyhisselam gelmiş ve kendisini almış götürmüş idi. Demin söylemiş olduğumuz hadiseyi tekrar gerçekleştirmiş olabilir. Bir peygamber olmadan evvel göğsünün yarılması, bir de bu olaydan az evvel hemen birkaç saniye evvelinde göğsünün yarılması ve içinin temizlenmesi, onun içerisine hikmetin ve imanın ve ilmin yerleştirilmesi. Çünkü önemli bir hadiseyle karşı karşıya kalacak. O büyük hadiseleri gördüğü zaman gözünün kaymaması, o büyük hadiseleri gördüğünde şüpheye düşmemesi, hayal mi görüyorum yoksa diye şüphelere düşmemesi için yeniden göğsünün yarılması, yeniden kalbine imanın doldurulması gerekmiş olabilir. Bu şekilde götürüldüm diyor. Cebrail aleyhisselam geldi ve beni aldı. Burak adında bir binek getirdi. Beyaz bir binek idi. Merkepten biraz büyük, katırdan biraz küçüktü. Harika bir binekti. Onun üzerine ben bindim, sonra Cebrail bindi. Sonra öyle bir hızlı gidiyordu ki, Burak kelimesi zaten berk kelimesinden gelir. Berk de şimşek demek. Şimşek gibi gittiği için bu isim verilmesi uygun bulunmuştu. Şimşek gibi gidiyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiseyi anlatırken insanın gözünün alabildiği son noktaya adımını atıyordu diyor. Her adımında o kadar mesafe alıyordu ki insanın baktığı zaman ufukta görebildiği son noktaya adımını atıyordu. Şimşek hızıyla gidiyordu. Ve sonra bu şekilde Mescid-i Aksa'ya götürdü bizi. Giderken bazı rivayetlere göre Medine'ye uğramış ve Efendimiz'e in demişti Cebrail. Medine'de inmiş ve iki rekat namaz kılmıştı. Sonra oradan Tur-i Sina'ya uğramış. İn demişti Cebrail. İnmiş, orada iki rekat namaz kılmıştı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Bu şekilde gezdiriyordu Cebrail aleyhisselam, bazı noktalar gösteriyor. Bazı istasyonlara uğratıyordu onu. Sonra Beytüllahme uğramıştı. Hazreti İsa'nın doğduğu yere. İn demişti, orada iki rekat namaz kılmıştı. Sonra oradan da Mescid-i Aksa'ya götürmüştü. İn demişti, inmişti ve orada iki rekat namaz kılmıştı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam bir takım önemli noktaları göstermiş oluyor. Bir takım hedefleri göstermiş oluyordu Allah Azze ve Celle. Medine'ye gösterdiğinde işte burası senin hicretindir dedi. Hicret edeceğin mekan burası. Senin yaşayacağın mekan. Daha sonra sana zulmedildiğinde geleceğin mekan işte burası. Ve o olay bir sene sonra gerçekleşecekti. Ve Hazreti Peygamber bir sene sonra Medine'ye gelecek, artık orada yaşamak zorunda kalacaktı. Gösteriliyordu kendisine. Tur-i Sina'ya götürülüyor Hazreti Musa'ya vahyedilen yere. Hazreti Musa'nın mekanı, kutsal mekan kendisine gösteriliyordu. Nasıl ki vettini ve zeytun ve tur-i sinin ve hazel beledil emin denilmiş. Nasıl ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğduğu, büyüdüğü mekan, Filistin toprakları, tinin ve zeytunun çıktığı topraklar, incirin ve zeytinin bol miktarda yetiştiği topraklar, Hazreti İsa'nın toprağı yani, oraya yemin edilmiş idi. Hazreti İsa'nın bulunduğu topraklara yemin olsun ki, ve Tur-i Sinin, Musa'nın bulunduğu topraklara yemin olsun ki, Musa'nın hareketini başlattığı topraklara yemin olsun ki, Musa'ya vahyin geldiği, Tevrat'ın verildiği dağa yemin olsun ki, ve hazel beledil emin, bir Hazreti Muhammed'in bulunduğu toprağa, beled-i emin olan Mekke'ye, Kabe'ye yemin olsun ki, nasıl ki orada Allah Azze ve Celle bu üç büyük peygamberin bulunduğu topraklara yemin etmiş, o peygamberlerin bulunduğu toprakların kutsallığını anlatmış, o peygamberlerin değil sadece onların bulunduğu toprakların bile kutsal olduğunu anlatmak istemiş. Aynı şekilde bu rivayette de Hazreti Peygamber'e Medine hedef olarak gösterilmiş. Hicret mekanı olarak Medine gösterilmiş. Seni Taifliler kucaklamadılar ya Muhammed. Senin kıymetini bilmediler. Mekkelilere gelince onlar seni kovacaklar zaten. Seni öldürmek isteyecekler. Onlar senin kıymetini bilmiyorlar. Zaten ekseriyetle peygamberler kendi memleketlerinde peygamberlikleri kabul edilmemiş. Ekseriyetle akrabaları tarafından reddolunmuşlardır. Çünkü onların içinde büyümüşler. Onların çocuğudurlar. Onların çocukluğunu bilmektedirler. O kafirler onun çocukluğunu bilmektedirler. O yüzden küçük görmek istemektedirler. Halbuki senin elinde büyümüş olsa bile Allah Azze ve Celle senin gibi bin kişiden daha değerli yapamaz mı onu? Seninle beraber çocukken oynanmış olabilir. Seninle beraber aynı banyoda banyo yapılmış da olabilir. Seninle beraber büyümüş olabilir. Seninle beraber aynı sofrada yemek yemiş olabilir. Zaten ilah denilmiyor ki, peygamber deniliyor sadece. İnsana, insandan bir peygamber deniliyor. Kabul etmek istemediler. Allah Azze ve Celle ona Medine'yi nasip etti. Tur-i Sina'yı hedef gösterdi. Beytullah'ı hedef gösterdi. Sonra Kudüs'ü hedef gösterdi. Allah Azze ve Celle Efendimiz'i direkt olarak kendi katına yükseltebilirdi. Fakat evvela Mescid-i Aksa'ya kadar götürdü. Mescid-i Aksa hedef olarak gösterildi. Daha sonraları Müslümanların kıblesi olacak. Ve Müslümanlar tarafından orada devlet kurulacak. Ve daha sonra 1947-48'de orada Siyonist İsrail Devleti kurulacak. Ve orada zulüm yapılacak. Yıllarca orada Filistinli Müslümanlara zulüm yapılacak. Şu anda yapıldığı gibi zalimce, talleşçe, alçakça zulüm yapılacak. Biz dün yeryüzünün hakimiydik. Üç kıtada at koşturuyorduk. Bu şekilde onlara zulmetmemiştik. Bizim medeniyetimizle onların medeniyetinin farkı. Güçlü oldukları zaman sabır gösteremiyorlar. Gücü kendilerinden biliyorlar. Allah'ın kullarına zulmediyorlar, Allah'tan korkmuyorlar. Biz dün onlar gibi hakim idik ama onlar gibi zalim değildik. Allah Azze ve Celle Efendimiz'e Mescid-i Aksa'yı hedef olarak gösterdi. Burayı da fethedeceksiniz. Bütün Müslümanları hedef olarak gösterdi. Mescid-i Aksa fetholunmalı. İmam Şafii'nin fetvasını anlamayanlar var ya hani, yahut anlamak istemeyenler, bilemiyorum belki onların bir kısmı da kasıtlı böyle konuşuyor. İmam Şafii'nin Darül İslam tanımını yanlış anlamak isteyenler var ya hani, İmam Şafii diyor ki, bir memleket tarihte bir dönem Müslümanların hakimiyetine geçtiyse, orası artık hiçbir zaman Darül Harp sayılmaz. Harp edilen memleket, yani kafirlerin yurdu sayılmaz. Orası daima Müslümanların beldesidir. Orası kıyamete kadar Darül İslam'dır. İmam Şafii'nin bu fetvasını alıp da saptıranlar, onlar acaba neyi kastediyorlar? İmam Şafii'nin şöyle söylediğiniz, bu fetvayı ele alarak, mesela diyelim ki İsrail'in, şu andaki İsrail'in bulunmuş olduğu topraklar dün Müslümanların elindeydi ve Müslümanların hakimiyeti altındaydı. Bugün İsrail'in hakimiyeti altındadır. İmam Şafii'nin fetvasına göre İsrail toprakları şu anda Darül İslam sayılmaktadır. Koskoca bir müştehid-i mutlakın bu şekilde söylerken kastettiği ne olabilir acaba? Çok güzel bir memleket mi demek istiyor yani? Darül İslam'dır, orada isyan etmeyin. Orada bulunan devleti İslam devleti kabul edin mi demek istiyor yani? Orayı Darül İslam kabul edeceksiniz. Orayı İslam yurdu kabul edeceksiniz. Orayla mücadele etmeyecek, orada oraya karşı savaş açmayacaksınız mı demek istiyor acaba? İmam Şafii'den böyle bir şey beklemek mümkün müdür? İmam Şafii'nin neyi kastettiğini elbette ki Şafii uleması daha iyi bilir. Ve İmam Şafii'nin başka fetvalarıyla anlaşılabilir bu mesele. İmam Şafii bu fetvasını başka bir fetvasıyla açıklıyor. Ve diyordu ki, işte böyle bir toprak parçası varsa, daha evvel Müslümanların hakimiyeti altına girmiş bir toprak parçası varsa, daha sonra kafirlerin hakimiyeti altına girmişse, o toprak parçasını yeniden alıncaya kadar yeryüzünde bir Müslüman kalsa, kanının son damlasına kadar savaşmak ve orayı geri almak zorundadır. Çünkü orası Müslümanların toprağıdır. Ben orayı hiçbir zaman Darül Harp saymıyorum. Orayı Darül İslam sayıyorum. Orası Müslümanların toprağıdır. İlk hedefiniz o toprakları geri almaktır. Tarihte sizin olmamış olan, hiçbir dönemde bizim elimize geçmemiş olan, mesela bir Fransa, mesela bir Sibirya gibi topraklardan evvela sizin elinize geçmiş olan toprakları yeniden kurtarmanız gerekmektedir. İmam Şafii bu şekilde bu fetvasıyla Müslümanlara bir hedef göstermek istiyordu. Yazıklar olsun bu fetvayı saptırıp da Darül Harp sayılması gereken, yahut da her ne isim verirseniz verin, İster İmam Şafii'nin kastettiği manada Darül İslam deyin o toprağa, ister Hanefilerin kastettiği manada Darül Harp deyin o toprağa, ne ifade eder ki Hanefilerin kastettiği de o topraklarda mücadele lazımdır demek istiyorlardı. Oraya Darül Harp derken, Şafiler de orası Darül İslam'dır derken aynı şeyi kastediyorlardı. Orası İslam yurdudur, geri almak zorundasınız demek istiyorlardı. Ama meseleyi saptırmak isteyenler her zaman saptıracak bir şey bulurlar. İşte saptırdılar. İmam Şafii'ye göre mesela sanki dün Osmanlı'nın kontrolü altında olan toprak parçaları bugün ne halde olursa olsun, isterse tamamen kafir düzenlerin hakimiyeti altında olsun, yine de İslam devleti sayılacakmış, yine de Darül İslam sayılacakmış. Bu şekilde anlamak istiyorlar İmam Şafii'nin fetvasını. Halbuki İmam Şafii bir hedef gösteriyordu sadece. İlk hedefiniz buralardır diyordu. Ben o topraklara harp edilmesi gereken toprak manasında Darül İslam diyorum demek istiyordu. O topraklar İslam yurdudur. O toprakları geri almak zorundasınız diyordu. Mesela bir insan, İmam Şafii'nin mantığı o şekilde, öyle bakmış meseleye. Mesela bir insan sizin evinize girse, evinize el koysa, siz mesela bu ev benim midir dersiniz, yoksa onun mudur dersiniz? İşte İmam Şafii'nin kastettiği oydu. Ben oraya Darüslam derim diyordu. Burası İslam toprağıdır. Müslümanlar burayı geri almalıdırlar. İmam Şafii bunu kastettiği halde saptırmak isteyenler saptırıyorlar. Kafir düzenlere uşaklık yapmak isteyenler yapıyorlar. Onlara verilen görev zaten bundan ibarettir. Onların vazifesi dini öğretmek değil, dini kontrol altına almaktır. Onların vazifesi saptırmaktır. Onlar vazifelerini yapıyorlar. Nasıl ki İmam Şafii bu şekilde hedef gösteriyor. Daha evvel bizim elimize geçmiş olan topraklara evvela hedef gösteriyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de daha sonralar elimizden gidecek olan Filistin topraklarını hedef gösteriyordu Müslümanlara. Evvela orayı, sizin kıblenizdi burası aynı zamanda. Efendimiz hicret ettikten sonra, hicretten evvel hem Kabe'ye doğru hem de Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Bu mümkün idi çünkü kendisi Kabe'deydi. Ama hicretten sonra 14 ay veya 16 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Rabbi kendisine gayri metlu bir vahiyle, Kur'an dışında bir vahiyle böyle emretmişti. 14 ay veya 16 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmıştı Efendimiz. Rabbul Alemin olan Allah neden böyle takdir etmişti? Ve şimdi neden peygamberini kendi katına çıkartırken yol uğrağı yaptırıyor? Neden Mescid-i Aksa'ya uğratıyor evvela? Allah Azze ve Celle hedef gösteriyordu Müslümanlara. Sizin kıblenizdir Mescid-i Aksa. Filistin toprakları, Hazreti İsa'nın doğduğu, büyüdüğü topraklar, onlar sizin için kutsaldır. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın peygamberidirler ve bütün peygamberler aynı mektebin talebesidirler. Orayı hedef olarak gösteriyor Allah Azze ve Celle. Hem orayı bize kıble yaptı bir müddet, sonra kıbleyi değiştirecekti halbuki. Sonra Mescid-i Haram, Kabe kıble yapılacaktı. O halde neden bir müddet orası kıble yapıldı? Neden 14 ay kıble yapıldı? Başından itibaren tamamen Mescid-i Haram, Kabe kıble yapılsaydı olmaz mıydı? Allah Azze ve Celle Mescid-i Aksa'yı hedef olarak gösteriyordu Müslümanlara. Bir gün gelecek, orayı kaybedeceksiniz. Efendimizin hadislerde, Hazreti İsa ile ilgili hadislerde haber verdiği gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam o bölgeye inecek diyor. Lod'un doğu kapısında, Şam topraklarına inecek ve Lod'un doğu kapısı şimdiki İsrail'in Tel Aviv hava alanı civarına düşmektedir. Orada Deccal'i bulacak ve öldürecek. Orada Yahudiler öldürülecekler buyuruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvelden o bölgede bir İsrail devletinin ve zalim bir İsrail devletinin kurulacağını 1400 sene evvelden haber vermişti. Ve hedef gösteriliyordu orası. Hem kıble yapılmakla, hem İsra hadisesinde oraya Efendimiz götürülmekle orası Müslümanlara hedef olarak gösteriliyordu. Orası Müslümanlara mukaddes topraklar olarak gösteriliyordu. Demek mukaddes topraklar yalnızca Kabe ve civarı değilmiş. Bu ayette de ifade edildiği gibi Berekne havleh buyuruyor. O Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık diyor. Etrafını, çevresini mübarek kılmış olduğumuz Mescid-i Aksa. Böyle ifade ediliyor. Demek ki sadece Mescid-i Haram'ın çevresi mübarek değil. Mescid-i Aksa'nın çevresi de mübarek. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden bir hadiste buyurmuştu ki her kim ki Kabe'de namaz kılacak olursa Kabe'de kılınan bir namaz diğer mescitlerden 100.000 kat daha üstün. Mescid-i Nebi'de benim mescidimde Medine'deki mescitte kılınan bir namaz 1.000 kat daha üstün. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz ise diğer mescitlerden 500 kat daha üstündür diyordu. Allah'ın Resulü bu şekilde Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ifade etmiş oluyordu. Kur'an da o şekilde söylüyor. Berekne havleh diyerek onun çevresini, Mescid-i Aksa'nın çevresini mübarek kılmışız. Demek ki Mescid-i Aksa'nın çevresi, Orta Doğu bölgesi yani, özellikle Mescid-i Aksa'nın çevresi tabii ki ama onun çevresi dendiği zaman Mescid-i Aksa dendiğinde Filistin akla gelir. Filistin dendiği zaman peygamberlerin menbaı akla gelir. Filistin dendiği zaman Orta Doğu akla gelir, öyle değil mi? Filistin dendiği zaman Orta Doğu'yu hatırlamayan var mıdır? Demek bütün Orta Doğu peygamberlerin merkezi, peygamberlerin menbaı, ideolojilerin merkezi de diyorlar bazıları. Hakikatte evet oradan ideolojiler de çıkmıştır, felsefe de çıkmıştır. Ama aslına bakacak olursanız peygamberlerin menbaıdır. İdeolojilerin deposu olmaktan çok orası peygamberler deposudur. Onun için Kur'an Mescid-i Aksa'nın çevresi hakkında mübarek kelimesini kullanıyor. Mescid-i Aksa'nın çevresi yani Filistin yani Orta Doğu Allah Azze ve Celle tarafından Orta Doğu bölgesinin mübarek kılındığı söyleniyor. Ve o bölgede Fırat, o bölgede Nil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'la ilgili hadisinde öyle buyurur. Miraç'tayken iki nehir gördüğünü söylüyor. Gökte, gök aleminde ilerlerken iki nehir gördüğünü ifade ediyor. Bunların ne olduğunu sorduğunda bunlardan birisinin Fırat olduğunu söylüyor Cebrail aleyhisselam. Diğerinin Kevser olduğunu söylüyor. Bazı rivayetlerden Nil'in oradan çıktığı ifade edilmiştir. Nil ve Fırat'ın merkezinin, kökünün cennetten kaynaklandığı söylenilmektedir. Bu başka bir manada da olabilir. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada mecaz kastetmiş de olabilir. Ama hadis bu şekilde ifade etmiştir. Nil'in suyunun hiç bitmemesi, kış yaz daima dop dolu akmasının da bir sırrının bu olduğu Ehlullah tarafından da ifade edilmiştir. Hakikaten de Nil Nehri daima dop dolu akar. Hiç mi bitmezsin? Hiç bitmez. Daima dop dolu akar. Bütün nehirlerde sular azalırken Nil'in suyu azalmaz, daima dop dolu akar. Evliyaullah'tan bazılarının ifade ettiği gibi, çünkü onun kökü cennetten kaynamaktadır da ondan denilmiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fırat'ın, Nil'in de Müslümanlar katında ayrı bir değerinin olmasını istiyordu. Fırat'ın, Nil'in hakkında hadisler var. Allah Resulü nerede, Nil nerede, Resulullah nerede doğmuş, nerede ölmüş, Fırat nerede? Ama Resulullah o nehirleri de bize hedef olarak gösteriyor. Bu bölge Mezopotamya bölgesi, ondan da büyük olan Orta Doğu bölgesi, etrafı Mescid-i Aksa'nın etrafının kapsamındadır bunlar. Ve bunlar Allah katında mübarek olan bölgelerdir. Bu şekilde ifade edilmiş olması Müslümanlara şu mesajı vermek içindir. Siz sadece Mescid-i Haram'a saldırıldığı zaman mı ayağa kalkacaksınız? Siz sadece Mescid-i Haram'ı mı mukaddes olarak görüyorsunuz? Sizin için sadece Kabe'nin taşının mı önemi var? Sizin için sadece Hacer-i Esved mi önemlidir? Halbuki Allah burada diyor ki Mescid-i Aksa'nın çevresi mübarektir. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar Mescid-i Haram'a yapılmış gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden oraya uğratıldı. Bazı rivayetlerde orada bütün peygamberler kendisini bekliyorlardı. Ve orada onlara geçti, namaz kıldırdı. Başka bazı rivayetlerde ise dönüşünde bütün peygamberler orada namaz kıldırmıştı. Her neyse keyfiyeti çok önemli değil. İster göklere çıkarken orada namaz kıldırmış olsun, isterse dönüşünde kıldırmış olsun, fazla bir şey ifade etmez, fazla bir fark yoktur arasında. Bu bütün peygamberlerden Efendimizin üstünlüğünü göstermektedir. Hem aynı zamanda o anda görevli olan peygamberdir. Görevli olan peygambere Allah Azze ve Celle imamet görevini vermiştir. O anda yeryüzünün imamı odur. ve onun öne geçmesi istenilmiştir. Oraya kadar Burak ile götürüldü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan sonrasında ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç denilen hadise başlıyor. Miraç merdiven demek, asansör demek yani. Onunla yükseltildi Allah'ın Resulü. Cebrail ile birlikte onunla beraber yükseldiler. Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısma, Mescid-i Aksa'ya gitmesi ve geri dönmesi Mescid-i Haram'a, buraya kadar olan kısım İsra hadisesidir. İsra geceleyin yürütmek demek. Gecenin karanlığında yürütmek demek. Hayret verici bir hadisedir bu. Gecenin karanlığında o kadar yüzlerce kilometre hızlı bir şekilde birkaç saniye içerisinde götürülmüş ve getirilmiştir. Allah Azze ve Celle her şeye kadir olduğunu kainat kitabında göstermiyor mu? Bunu aklına sığdıramayanlara yazıklar olsun. Neden melekler her gün iniyorlar da iniyorlar? Cebrail her gün iniyor da iniyor. Cebrail çok uzun mesafeleri çok az bir zamanda alıveriyor. Neden Cebrail alsın da Allah'ın Resulü Cebrail ile birlikte o mesafeleri hızlı bir şekilde alamasın? Neden meleke alıyor da Allah'ın Resulü onlardan da büyük? Melekler Adem'e bile secde ettirildiler. Hazreti Muhammed Adem'den çok yüksektir. Neden Hazreti Adem'e secde eden melek o mesafeyi hızlı bir şekilde alabiliyor da neden Allah'ın Resulü hızlı bir şekilde aldığını duyduğunda bazı insanlar anlamıyorlar da inkar etmeye kalkıyorlar? Meleke o mesafeler hızlı bir şekilde aldığı gibi cin taifesinin de çok hızlı olduğu bilinmektedir. Rüzgarın da çok hızlı olduğu bilinmektedir. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında ilim sahibi bir adamın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yüzlerce kilometre uzaktan bir anda getirdiği bilinmektedir. Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki ilim sahibi adama bu kudret verilmiştir de hem de olduğu yerden çok uzaklardaki ağır tahtı getirebilme kudreti verilmiştir de neden Allah'ın Resulüne böyle bir imkan ve böyle bir nimet verilmiş olmasın? Neden? Allah'ın Resulünün neyi eksik ki onlardan? Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki kişinin peygamber olmadığı da hemen hemen sabittir. Tartışmalı olsa bile Allah Azze ve Celle onun hakkında peygamber bile demiyor. İlim sahibi bir zat diyor sadece. İlim sahibi bir zata bile böyle bir nimet verilmiş ise Hazreti Peygamber, peygamberler peygamberi Allah Azze ve Celle ona kısa bir zamanda büyük mesafeler neden aldırmış olmasın? Mescid-i Aksa'ya kadar gittikten sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada Burak'tan inmiş ve Mescid-i Aksa'da bulunduktan sonra Miraç denilen hadise başlamış ve asansör ile, ilahi bir asansör ile yükselmeye başlamışlardı. Hazreti Cebrail ile birlikte göğün birinci tabakasına kadar onunla yükseldiler. Miraç ile yükseldiler, merdiven ile yükseldiler. O kadar güzeldir ki diyor bir hadiste Miraç. Ondan dolayıdır ki mümin kul ölürken o Miraç'a bakar. Ölüm döşeğindeyken bazen kul gözünü bir şeye diker. Güzel güzel bakar. Bazıları ise korku dolu gözlerle bakarlar. Hatta bazen böyle def eder gibi korku halleri gösterirler. Adeta bir şey kendilerini uzaklaştırmak istiyorlar. Öyle haller gösterirler. Azrail'i görenler, dehşet verici bir şekilde görenlerin, ekseriyetle öyle olanların halidir bu. Ama yine de böyle bir hal bir ölüden, ölmek üzere olan bir insandan veya ölmüş olan bir insandan çirkin haller görülecek olursa bunlar anlatılmamalı, Allah'a bırakılmalıdır. Ama güzel haller görülecek olursa işte Miracı gören kimsenin hali güzelleşir. Çünkü o nurdan bir merdivendir Miraç. Nurdan merdivene gözü değdiği zaman gözünü ayıramaz. Ve işte o şekilde ölür gider. Artık konuşamaz. Gözünü takar ona. Gözünü başka bir yere çeviremez artık. Allah'ın Resulü'nün Cebrail'i gördüğü zaman gözünü başka bir yere çevirememesi gibi. nuru gören, projektörü gören bir hayvanın gözünü başka bir yere hani çeviremediğini bilirsiniz. Gözü ona takılır kalır. Nura bakıyordur çünkü. Başka bir şeye bakamaz olur artık. Ölmek üzere olan insan da miraca bakar. İşte o zaman o şekilde can verir. O şekilde birinci göğe kadar çıktık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam göğün kapısını çaldı. Kim o denildi? Cibril dedi. Yandaki kimdir dediler. Muhammed'dir dedi. Muhammed peygamber olarak gönderildi mi dediler. Evet dedi. Hoş geldi, sefa geldi dediler. Kapıyı açtılar. Orada bir adamla karşılaştım. Güzel bir insandı diyor. Kimdir bu dedim. Dedi ki Cebrail bu senin atan. Baban Adem aleyhisselamdır. Adem aleyhisselam hoş geldin ey oğul dedi. Sefalar getirdin ey nebi dedi. Ey ümmi peygamber. Ey evladım hoş geldin dedi. Ve sonra onun yanından bir müddet durduktan sonra ayrıldık diyor. Cebrail'in kanadıyla değil melaikenin kanadıyla. Diğer üçüncü araç diyebiliriz buna. Mekke'den başlarken Burak ile başlamış. Mescid-i Aksa'ya kadar, Mescid-i Aksa'dan birinci göğe kadar Miraç ile devam etmiş. Birinci gökten yedinci göğe kadar ise melekenin kanatlarıyla Allah'ın Resulü yükseltilmiş idi. Yedinci göğe kadar yükseldikten sonra Cebrail kanadıyla yükseltilecekti. Dördüncü araç olarak Cebrail kullanılacaktı. Yüksek makama yaklaşılıyordu çünkü. Yüksek makamda en yüksek melek, en kıymetli melek, muta'in semme emin olan, orada kendisine itaat edilen emin olan melek, Cibril'e emin olan o melek onu artık yükseltecekti. Çünkü Rabbul Alemin'in makamına yaklaşılmıştı artık. Bu şekilde birinci gökten ikinci göğe geçilirken meleklerin kanatlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir takım peygamberleri gördüğünü ifade ediyor. Rivayetler arasında değişiklikler var. Bazı rivayetlerde ikinci gökte şu peygamberi gördüm derken, bazı rivayetlerde o peygamber üçüncü gökte, bazı rivayetlerde şu üçüncü gökte filan peygamberi gördüm derken, başka bir rivayette o peygamber dördüncü gökte gördüğü ifade edilmiştir. Ravilerin buralarda hata yapma ihtimali yüksektir. Çünkü yedi gök olduğu için birçok peygamberden de bahsettiği için Efendimiz oralardaki peygamberlerin hangisi olduğu konusunda iyi hıfz edememiş ve raviler hata etmiş olabilirler. İkinci gökte bazı rivayetlerde Yahya ve İsa'yı gördüğünü ifade ediyor. İsa aleyhisselam bir başka rivayette üçüncü gökte görülmüştür. Her neyse sonuçta bu şekilde bütün gök tabakaları çalındı. Bütün gök tabakalarının Cebrail aleyhisselam kapılarını çalarken aynı ses geliyordu oradan. Kim o denildi? Cebrail ben Cibril dedi. Yandaki kimdir denildi? Muhammed'dir dedi. Muhammed peygamber olarak gönderildi mi dediler. Evet dedi. Hoş geldi, sefa geldi dediler. Ve orada bir takım peygamberlerle görüştü. O peygamberler de kendisine hoş geldin dediler. Sonra Allah Resulü üçüncü göğe, orada bir takım peygamberlerle karşılaştı. Yusuf aleyhisselamla, bir rivayette dördüncü gökte Yusuf aleyhisselamla karşılaşmıştır. Sonra diğer göklerde İdris aleyhisselamla, Harun aleyhisselamla, sonra altıncı gök tabakasında Hazreti Musa ile, sonra yedinci gökte Hazreti İbrahim Halilullah ile, Beytül Ma'mura sırtını yaslamış bir şekilde oturuyordu. Her peygamber ona hoş geldin diyordu. Bütün melekler kendisine hoş geldin diyorlardı. Hoş geldin, safa getirdin diyorlardı. Bütün melekler aynı sorular soruyorlar. Cebrail de aynı cevabı veriyor. Sonra gök tabakaları açılıyor. Ve sonra melekler kendisini karşılamaya geliyorlardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yedinci göğe de ulaşmış. Sonra yedinci gökten sonra Sidret-i Münteha'ya kadar da Hazreti Cibril tarafından taşınmış idi. Sidret-i Münteha büyük bir ağaç, Allah'ın bildiği, peygamberine gösterdiği mükemmel ağaç. Hadiste öyle ifadeler var ki, o ağacın diyor bir yaprağı bütün ümmetimi kuşatır. O kadar büyük bir ağaç ki ucunu görmek mümkün değil, dallarını görmek mümkün değil. Sidretül Münteha demek, mahlukatın ilminin bittiği nokta demek. Hazreti Cibril bile oraya kadar gelebilmişti sadece. Oraya kadar gelmiş, ondan sonra adım atamamıştı. Mahlukatın bildiği son nokta, Cebrail'in gelebileceği son nokta, oraya kadar Cebrail aleyhisselam taşımıyordu Efendimiz'i. Artık son noktaya gelince artık o taşıyordu ve Rabbul Alemin'in katı vardı ondan sonra. Sidretül Münteha'dan sonra artık mekanın ve zamanın olmadığı makama gelmiyordu. Allah'ın makamı. Orada mekan yok. Orada zaman da yok. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah Azze ve Celle kulunu bu şekilde kendi katına davet etmişti. Birçok şeyler göstermişti ve bu şekilde kendi katına getirmişti onu. Allah Resulü Cebrail'in kendiyle beraber olmadığını gördüğünde neden gelmiyorsun ey Cebrail demişti bazı rivayetlerde. Bir adım daha atsam yanar kül olurum dedi Cebrail. Benim haddim buraya kadar. Bundan sonra yürü senin makamındır. Yıldan beri bütün Müslümanların kabul ettiği Miraç'la ilgili hadisler bile eğer insanlara yalan olarak öğretilecek olursa insanlar daha artık hangi hadislere güvenecekler? Siz Kur'an'ı hadisler olmadan bütün ayetlerini anlayamazsınız. Belki bazı ayetler hadis olmadan da anlaşılır. Ama özellikle ahkam ayetlerini, devletle ilgili ayetleri, fıkıhla ilgili ayetleri, yani günlük hayatımızla, hukukumuzla ilgili ayetleri nasıl anlayacaksınız hadisler olmadan? Hedeflerinde bu var. Kabul etmiyorsan dahi bütün hadisleri ortaya koyarsın ve kabul etmiyorum dersin. Nasıl bir hadis var diyebilirsin. Onlarca hadisi nasıl görmezden gelebilirsin? İnce ince ipler bir araya gelir, kalın bir halatı meydana getirdiği gibi. Bu hadislerin bir kısmı zayıf hadis mertebesinde olsa bile içinden birçokları sahih hadis mertebesindedir. Ve o zayıf hadis mertebesinde olanlar dahi bir araya geldiği zaman kuvvetli bir halat gibi kuvvetli bir hadis meydana getirir. O yüzden bütün ulema Miraç'ı kabul etmiştir. Vakayet kitaplarımıza Miraç meselesi girmiştir. Basit bir takım mantıklarla inkar ediyorlar. Güya Efendimizin görmüş olduğu, bu hadise rüyasında gördüğü bir hadiseymiş. Öyle iddia ediyorlar, rüyada görmüş olduğu bir hadise olmuş olsaydı, kafirler neden inkar ettiler ki o halde? İnsanlar kabul edebilecek mi edemeyecek mi? Peygamberler ona bakmazlar. Hakikatleri açık açık anlatırlar. Çünkü onlar kendilerinin hak üzere olduğundan emindirler. Allah Resulü Cebrail'in kendiyle beraber olmadığını gördüğünde neden gelmiyorsun ey Cebrail demişti bazı rivayetlerde. Bir adım daha atsam yanar kül olurum dedi Cebrail. Benim haddim buraya kadar. Bundan sonra yürü senin makamındır. Cebrail'in bile gidemediği yere en yüksek meleğin bile, muta insan ve emin olan o meleğin bile gidemediği yere Hazreti Peygamber, etten kemikten yaratılmış olan, nefsi olan Hazreti Peygamber yükseltiliyordu. İnsanın yükselebileceği makam, işte ondandır ki meleike Hazreti Adem'e ve onun evladına, onun evladından büyüklere secde ettirilmişti. İşte görüyorsun ki Hazreti Peygamber Cebrail'in bile geçemediği makamı geçti. Bundan öteye adım atacak olursam yanarım diyordu Cebrail. Haddim değildir diyordu. Yürü, bundan sonrası senin makamındır. Allah Azze ve Celle bu şekilde kulunu kendi katına davet ediyordu. Ve Hazreti Peygamber Rabbinden vahiy alıyordu. Emener Resul olarak bildiğimiz Bakara'nın son iki ayeti o zaman Peygamberimize aracısız olarak vahyedildi. Kur'an'ın diğer ayetleri Cebrail tarafından getirildiyse de Bakara'nın son iki ayeti bu şekilde Allah Resulüne bizzat Rabbül Alemin tarafından vasıtasız olarak vahyedilmişti. Ve o zaman orada kendisine bir takım emirler de verilmişti. Namaz emredilmişti kendisine. 50 vakit olarak emredilmişti. Hazreti Peygamber bu emri aldıktan sonra Rabbül Alemin'in huzurundan dönüp de geldiğinde 7. gökte Hazreti İbrahim'le yeniden karşılaşmıştı. Ondan evvel Sidret-i Müntaha'nın yanında Necm suresinde buyurulduğu gibi Hazreti Cebrail aleyhisselamı yeniden görmüştü asli suretiyle. Hazreti Cebrail 600 kanatlı olarak yaratılmıştır. Sahih hadislerde onun 600 kanatlı olarak yaratıldığı ifade olunmaktadır. Efendimiz bir kez onu yeryüzünden görmüş idi. Peygamberliğin verildiği ilk zamanlarda Hazreti Cebrail'i yeryüzünden bakarak görmüştü. O zaman kendisi aşağıda, Cebrail yüksekte ufuktaydı. وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْاُفُقِ الْمُب۪ينَ O zaman Allah'ın Resulü o Cebrail ufuk-u mubinde apaçık bir ufukta onu apaçık bir şekilde görmüştü. O zaman Efendimiz yeryüzündeydi. Cebrail ise ufuktaydı. O birinci görüş idi. Efendimiz Cebrail'i iki kez görmüştü asli suretiyle. Cebrail insan kıllığında çok kereler görmüştür. Cebrail bilemediğimiz şekillerde çok şekillerde görmüştür. Ama onu Allah'ın yarattığı asli suretiyle İki kez görmüştü. İşte birisi peygamberliğin verildiği ilk zamanlarda, kendisi dünyada yeryüzünde ayakları yerdeyken, Cebrail ise ufuktayken görüyordu. Diğeri ise şimdi Rabbul Alemin'in katından aşağıya inerken, Sidret-i Müntaha'ya yeniden geldiğinde, Cebrail orada kendisini bekliyor, karşılıyordu. O ana kadar Cebrail'i Miraç hadisesi esnasında demek ki asli suretiyle görememişti. Demek Cebrail aleyhisselam belki insan kılığında gelmiş, onu almış Burak'a bindirmiş, sonra Miraç'a bindirmiş, sonra meleklerin kanatlarıyla onu yükseltmiş, sonra kendisi onu almış yükseltmiş. Ama demek ki bütün bu hadiseler sırasında Cebrail asli suretiyle görmemiş ama Rabbul Alemin'in katından indikten sonra o makama yeniden geldiğinde Sidret-i Müntaha'dan sonra refref ile Rabbul Alemin'in katına yükseltilmiş idi. Tekrar refref ile Sidret-i Müntaha'ya ulaştırılmış. İşte o zaman Cebrail'i orada apaçık şekilde görmüş idi. Necm suresi bunu anlatır. İnde Sidret-i Müntaha der. Sidret-i Müntaha'nın yanında onu apaçık bir şekilde görmüş idi. 600 kanadıyla bütün arşı kaplamış bir şekilde. Cebrail aleyhisselam harikadır. Onun görüntüsü harikadır. Ama normal gözle görülecek olursa buna göz tahammül edemez. Ancak Hazreti Muhammed'in gözleri onu gördüğünde şaşmadı ve kaymadı. O hadiseler, o harikaları gördüğünde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağı kaymadı, gözü kaymadı, şüphelere düşmedi. Bu şekilde Sidret-i Müntaha'nın yanında Cebrail'i ikinci kez görmüş. Sonra 7. kat göğe tekrar inmişler Cebrail'le birlikte. İnmişler ve İbrahim Halilullah'la görüşmüş idi. İbrahim Halilullah ona bir şey dememişti. Fakat 6. göğe indiğinde Hazreti Musa aleyhisselam kendisine sordu. Rabbin sana ne emretti dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbim bana 50 vakit namaz emretti. Hazreti Musa dedi ki senin ümmetin buna dayanamaz. Bazı rivayetlerde ne sen ne de senin ümmetin buna dayanamazsınız buyurdu. Benim ümmetime çok daha az emredilmişti de yine benim ümmetim dayanamadı ve terk ettiler namazı. Çık Rabbine yalvar diyordu Hazreti Musa. Çık Rabbine yalvar bunu azaltsın. Hazreti Peygamber çıktı Rabbine yalvardı tekrar. Cebrail ile birlikte Sidretül Müntaha'ya kadar oradan sonra refref ile Rabbine tekrar yalvarmak için çıktı. Allah Azze ve Celle 40'a indirdi. Sonra tekrar aynı hadise gerçekleşti. Hazreti Musa'nın yanına geldiğinde Musa tekrar sordu. Ne yaptın? Ne oldu? Dedi ki Rabbim 40'a indirdi. Dedi ki senin ümmetin buna dayanamaz. Rabbine tekrar yalvar daha indirsin. Çıktı Efendimiz tekrar Rabbinin huzuruna. 30'a indirildi. Tekrar geldiğinde Musa tekrar aynı şeyi sordu. Aynı hadiseler gerçekleşti. 30'a indirildi, 20'ye indirildi, 10'a indirildi. Ve tekrar Musa sordu. Ne oldu? 10'a indirildi dediğinde Efendimiz. Sen ümmetin buna da gücü yetmez. Çık Rabbine yalvar dedi. Çıktım diyor Rabbim 5'e indirdi. Tekrar geldi Musa'nın yanına. Musa dedi ki sen ümmetin buna da gücü yetmez. Benim ümmetime 2 vakit namaz emredilmişti de buna rağmen onlar namazı kılmadılar. Sen ümmetin vücut olarak benim ümmetimden de zayıf. Çık da Rabbine yalvar. Hazreti Musa aleyhisselam beden gücüne bakıyordu. Halbuki burada bakılması gereken esas nokta bu ümmetin hayırlı bir ümmet olduğuydu. Hazreti Musa aleyhisselam tecrübeli peygamber. O yüzden peygamberimize öğüt veriyor, ona yol göstermek istiyordu. Çünkü kendisi çok tecrübeler geçirmişti. İsrailoğulları gibi bela bir ümmete peygamber olarak verilmiş idi. Öyle bir ümmet idi ki ne söylese itiraz ederlerdi. Öyle bir ümmetti ki Kur'an onlardan bahsederken semiyena ve asayna derler diyor. Onlar yani derlerdi ki peygamberleri onlara ne söylese işittik ama isyan ediyoruz derlerdi. İtaat etmezlerdi onlar. Haydi derdi Musa onlara savaşa gidelim. Siz madem ki Allah'tan her nimeti istiyorsunuz. Len nasbir ala ta'amin vahidin fed'u lana rabbeke yuhric lana mimma tunbitul ardu min baqliha ve qithaiha ve fumiha ve adasiha ve basaliha. Siz demiştiniz ki biz bir tek çeşit yemeğe tahammül edemeyiz. Size gökten bıldırcın ve kudret helvası indiriyorduk. İtiraz ettiniz, ona da itiraz ettiniz. Dediniz ki bize Allah'a yalvar da bize yerin bitirdiklerinden versin, soğan versin, sarımsak versin, mercimek versin, şunu şunu versin dediniz. Madem öyle haydi ihbitu misra, girin şu şehre, fe inne lekum me seeltum, istediklerinizin hepsi orada, haydi girin alın onu oradan. Dediler ki orada cebbar bir millet var, güçlü bir millet var, Amerika denilen bir millet, şimdiki Amerika gibi güçlü bir millet var orada dediler. Oraya giremeyiz dediler. Onlar çıkmadıkça sen ve Rabbin gidin savaşın dediler. Feshab ente ve rabbuke fekatile inne hâhune kaidun dediler. Biz burada oturuyoruz. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın ey Musa dediler. İstemeye gelince istiyorlardı. Ama savaşa gelince savaşmaya göz alamıyorlardı. Bugün Müslümanlar da öyle değil mi? Ya Rabbi bize yeryüzünde şan ve şeref ver diyenler. Ya Rabbi bize izzet ve şeref ver diyenler. Ya Rabbi bize layık olduğumuz gibi biz o makama yükselt diyenler. Ya Rabbi yeryüzünde hakimiyeti bize ver diyenler. Ya Rabbi yeryüzündeki bu zulümlere dur diyenler. Bu zulümleri durduracak güç ve kuvveti bize ver diyenler. Yeryüzünde hakim millet olmalıydık, mahkum olduk. Aziz olacaktık, zelil olduk. Şimdi yeniden aziz olmak isteyenler, hakim olmak isteyenler ama bunun bedelini ödemek istemeyenler, işte onlarda Yahudi ahlakı var. Onlarda Yahudi ahlakı var. Yahudiler de öyleydiler. İstemeye geldi mi istiyorlardı. İstememeleri gerektiği halde istiyorlardı. Sabretmeleri gerektiği halde sabretmiyorlar, istiyorlardı. Yahudi ahlakı. Peki o halde girin şu şehre, orada her şey var denildiği zaman hem o kafir milleti, kafir milleti esir alın, hem o kafir o milletin elinden o toprakları kurtarın, o millete İslam'ı anlatın, girin şu şehre, fethedin orayı, oraya İslam'ı götürün. Hayır diyorlardı. Fesaf ente ve rabbuke fekatile inne hâhune kaidun. Bedelini ödemeye razı değildiler. Sen ve Rabbe gidin savaşın diyorlardı. Ama bu ümmet öyle değildi ki. Hazreti Musa aleyhisselam kendi ümmetinden çok çektiği için Peygamberimizin ümmetinin de öyle olacağını düşünüyordu. Ama Allah azze ve celle bu ümmetin içerisinden görevini yapanları yarattı. Bu ümmetin Kur'an'daki sıfatlarından birisi semi'na ve ata'na derler buyuruluyor. Böyle tavsif ediliyor, böyle sıfatlandırılıyor, vasfediliyorlar. Onlar derler ki işittik ve itaat ettik. Bu ümmetin vasfı buyken İsrailoğullarının vasfı ise semi'na ve asayna demek. İşte Hazreti Musa aleyhisselam bundan dolayı ağzı yanmış bir peygamber. Çok çekmiş Yahudilerden. Kendi peygamberlerine çok çektirdiler. Neler yaptılar neler. Hazreti Musa aleyhisselam 40 gece Rabbi tarafından davet edildiği zaman Tur-i Sina'ya, Rabbi ona Tevrat'ı verecekti de o yüzden onu davet etmişti. Onlar daha Musa 40 gece geçti diye Musa dağdan inmiyor dediler, herhalde öldü dediler. Hemen altından bir buzağı yaptılar. Altın topladılar, bir heykel yaptılar buzağı biçiminde ve ona tapmaya başladılar. Hazreti Musa geldiği zaman ne yapıyorsunuz dedi. Ne zalim bir milletsiniz. Ne cahil bir milletsiniz. Daha 40 gün evvel aranızdaydım. 40 günde mi tekrar putperest oldunuz? Hazreti Musa çok çektiği için, çok tecrübeli olduğu için, insanların zayıflığını çok iyi bildiği için Efendimiz'e böyle öğüt veriyordu. 5 vakte indirilmesi, 5 vakte indirilmesini sağlıyordu bu şekilde. 5 vakte indirildiği halde bile hala diyordu ki Musa aleyhisselam, git Rabbine tekrar yalvar. Sen ümmetin buna da gücü yetmez. Efendimiz dedi ki vallahi artık utanıyorum ey Musa. Artık utanıyorum Rabbime çıkmaktan, inmekten. Ve Rabbul Alemin işte o zaman dedi ki ben size 5 vakit namazı yazdım. Benim katımda söz değişmez. Ben size 50 vakit olarak onun sevabını vereceğim. Her iyiliğe karşılık 10 sevap vereceğim. Bir kılacaksınız, 10 kılmış kabul edeceğim. Bir vakit kılacaksınız, bir sabah namazı kılacaksınız, 10 sabah namazı kılmışsınız kabul edeceğim. Allah Azze ve Celle bu şekilde her iyiliğe 10 katıyla sevap verileceğini ifade etti. İyilik yapmak istendiği zaman bir insan o iyiliği yapamadıysa bir sevap, yaptıysa 10 sevap. Bir kötülük yapmak istediği zaman yapmazsa günah yazılmıyor ama. Yapacak olursa da bir günah yazılıyor. Rahmete bakın. Rabbul Aleminin rahmeti bu. Günaha girmek istediği halde günaha girmezse ondan dolayı günah yazılmıyor. Ama sevap işlemek istediği halde sevap işlemez. Terk edecek olursa yine sanki işlemiş gibi sevap yazılıyor. Bir sevap yazılıyor. İşlediği zaman da 10 sevap olarak yazılıyor. Efendimiz'e Miraç'ta verilen malumattan birisi de buydu. Bakara'nın son 2 ayeti verilmişti. 5 vakit namaz emredilmişti. Ve bir de bu bilgi verilmişti kendisine. Ve cennet kendisine gösterilmişti. Cehennem gösterilmişti. Orada nice hadiseler gösterildi kendine. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbul Alemin neden bu şekilde 50 vakit namaz emretmişti? Hazreti Musa'nın bildiğini Allah bilmiyor muydu? Elbette ki Allah Azze ve Celle biliyordu kulunun zayıflığını. Elbette ki biliyordu Musa'nın böyle söyleyeceğini. Peki bu meselenin böyle takdir edilmesinin hikmeti ne ola ki? Allah kullarına karşı rahmetini göstermek istiyordu. Ben diyordu kainatın sahibiyim. Ben sizin sahibinizim. Benim dediğim olur. Ben istersem 50 vakit namaz emrederim. Ben Allah'ım. Ben yetkiliyim. Ben size 5 vakit namaz emredebilir. 50 vakit emredemez zannetmeyin. Öyle değilim. Ben istediğimi emrederim. Ben size namaz emrettiğim gibi isteseydim günde 5 defa damdan aşağı atlamanızı da emrederdim. Ben Rabbul Aleminim. Ben sizi yaratanım. Sizin vaktinizi veren benim. 24 saat bana secde edeceksiniz de diyebilirim. Bana böyle iman edeceksiniz. Bana bu yetkiyi tanıyacaksınız. Bu yetkiyi tanımayan Allah'a yine inanmamıştır. Allah içkiyi haram edebilir de faizi haram edemez diyen mesela, kumarı haram etmemeli diyen mesela, namazı farz kılabilir de başörtüsünü farz edemez kim diye düşünen mesela, bu Allah'a iman etmemiştir. Allah Azze ve Celle istediğini emretme hakkına sahiptir. Allah'ın bir şeyi haram etmesi için onun kötü olması şart değildir. İçki ile de kötü olduğu için haram edilmez. Birçok şey kötü olmadığı halde de haram edilebilir. Allah yetki sahibidir. Kötü olduğu için haram edilmez. Haram edilmişse o şey kötü kabul edilir. Çünkü Allah'a isyan kötüdür. Allah Azze ve Celle kullarına kendi merhametini ve kendi yetkisini göstermek istedi. Ben diyordu yani, Allah'ım ben kainatın sahibiyim. Ben sizin yaratanım. Ben sizin zamanınızı size verenim. Sizin elinizi, gözünüzü, ayağınızı size verenim. Ben istersem size 50 vakit namazı emrederim. Ben yetkiliyim. Ama aynı zamanda ben merhametliyim. Ve aynı zamanda ben cömertim. 50'yi 5'e indireceğim. Zaten öyle yazılmıştır İlmullah'ta. Zaten öyleydi Lehi Mahfuz'da. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yönlendirmesiyle bu şekilde hadiseler olacak, gidiş gelişler sonucunda 5'e kadar indirilecek. Zaten böyle yazıyor Lehi Mahfuz'da. Allah Azze ve Celle elbette ki o olayın olacağını biliyordu. Ama bu olayın olmasını istedi. Nasıl ki meleklerin konuşmasını Allah bildiği halde melekler Allah'a sorarlar. Ya Rabbi mesela bu adamın canını kim alsın derler hani. Öyle bir rivayet vardır. 100 adam öldürmüş kimsenin ruhunu alma konusunda rahmet melekleriyle azap melekleri tartışırlar. Allah onların tartışmasını bildiği halde Allah'a sorarlar. Halbuki zaten Allah bilmektedir. Mesela sizin kalbinizden geçenleri Allah bilir zaten. Neyi isteyeceğinizi dua ederken Allah bilmektedir zaten. Ama siz yine de istersiniz. Halbuki Allah bilmektedir. Ama kula düşen vazife istemektir. Dua da bir ibadettir çünkü. Zaten yaratılış gayesi ibadet olduğuna göre kul istemelidir. İşte onun için Hazreti Musa söyleyecek. Hazreti Peygamber gidecek, yalvaracak. Rabbul Alemin bağışlayacak. Rahmetini gösterecek, yetkisini gösterecek, cömertliğini gösterecek, Hazreti Muhammed'in ümmetine olan merhametini gösterecek. Efendimiz 50 vakit takılar, 60 vakit takılar. Çünkü o Rabbul Alemin ile birlikte, çünkü o melekleri görmüş, çünkü o cenneti görmüş, çünkü o bizim bilmediklerimizi biliyor. 50 vakit takılar, 60 vakit takılar ama ümmeti bunu kaldıramaz. Onun için, ümmeti için yalvarıyor. Ümmetine nasıl ki kıyamet gününde şefaatçi olacaksa, demek ki Miraç'ta da şefaatçi olmuş Allah'ın Resulü. Demek ki Efendimiz ilk defa şefaatçi olmuyor. Demek kıyamet gününde yapacağı şefaat, ikinci şefaati olacaktır. Demek Miraç'ta şefaatçi olmuş, 50'yi 5'e indirmiş, inmesini Allah'tan istemiş, Allah Azze ve Celle duasını kabul etmiş. Böylece Müslümanların kalbinde peygambere karşı da sevgi oluşmasını istemiş. Allah Azze ve Celle her şeyi kendi yaptığı halde bir sebep yaratır, bir vesile yaratır. 5'e indirecek olan kendisidir sonuçta. Hazreti Musa'yı konuşturur. Bu şekilde bu ümmet Hazreti Musa'yı sevsin. Hazreti Peygamber gider gelir yalvarır. Bu şekilde bu ümmet Hazreti Muhammed'i sevsin. İstenilen şey budur. Meseleyi böyle anlayamayan taş kalpli kimseler, Rabbul Alemin ile kulu arasındaki ilişkinin güzelliğini anlayamayanlar, Allah ile kulu arasındaki ilişkiyi anlayamayanlar, Allah ile kulu arasındaki ilişkinin boyutunu ve o merhameti, o ilişkinin güzelliğini anlayamayanlar, kulun Rabbine yalvarmasındaki güzelliği, tadı anlayamayan taş kalpliler bu gibi hadisleri inkar ederler. Allah bilmiyor mu derler. Hazreti Musa'nın bildiğini Allah bilmiyor mu derler. Elbette ki Hazreti Musa yaratılmadan evvel bile Allah bu olayın olacağını biliyordu. Ama Allah kendinin yetkisini göstermek istiyor. Ben Allah'ım. İstersen 50 vakit emrederim. Sen sadece ve sadece şunlara yetkin var zannediyorsun öyle mi? Şunu emredebilirim, bunu emredemem zannediyorsun öyle mi? Halbuki Allah Azze ve Celle her şeye yetkisi vardır. Onu göstermek istiyor. Kulunun yalvarmasını istiyor. Zaten Allah mesela kul Rabbine yalvarıyor, dua ediyor. Zaten Allah bilmektedir. O halde neden dua ediliyor? Allah Azze ve Celle kuluyla böyle bir diyaloğunun olmasını istiyor. Daha doğrusu kulun Rabbiyle böyle bir diyaloğunun oluşmasını istiyor. Bunu anlamayan taş kalpli adam bununla ilgili sahih hadisleri inkar ediyor. Yazıklar olsun onlara. Onlardan bir tanesi birkaç gün evvel hem de eskiden Diyanet Başkanlığı yapmış olan bu hoca birkaç gün evvel bir gazetede yazmış olduğu yazıda Miraç diye bir olayın olmadığını iddia ediyor ve Miraç'ı inkar ediyor. Halbuki Miraç'la ilgili hadisler mütevatir seviyesine ulaşmıştır. 25 kadar hatta daha fazla sahabiden rivayet gelmiştir. Mütevatir seviyesine ulaşmıştır. Bununla ilgili hadislerin tamamı sahih mertebesinde olmasa da içinde sahih olanlar var ve sahih olmayanların da sahih olanları takviye etmesi söz konusudur. İnce ince ipler bir araya gelir, kalın bir halatı meydana getirdiği gibi bu hadislerin bir kısmı zayıf hadis mertebesinde olsa bile içinden birçokları sahih hadis mertebesindedir. Ve o zayıf hadis mertebesinde olanlar dahi bir araya geldiği zaman kuvvetli bir halat gibi kuvvetli bir hadis meydana getirir. O yüzden bütün ulema Miraç'ı kabul etmiştir. Ve akaid kitaplarımıza Miraç meselesi girmiştir. Akaid kitaplarında, sağlam akaid kitaplarında yani delili zayıf olan bir mesele göremezsiniz. Delili zayıf olduğu zaman o mesele akaid kitaplarına girmez. Belki ahlakla ilgili, faziletle ilgili kitaplara girebilir. Bir hadis zayıf olduğu halde ahlakla ilgili kitaplarda ele alınabilir. Faziletle ilgili kitaplarda ele alınabilir. Ama ahiretle ilgili meselelerde, akaidle ilgili meselelerde hadis zayıf olduğu zaman delil olmayacağından ve öyle zayıf hadislerle imanı oluşturmak, inanç esaslarını meydana getirmek doğru olmadığından zayıf hadislerle sabit olan bir meseleye inanmak hem gerekli değil, vacip değil hem de doğru olmadığından böylesi zayıf hadise dayanan meseleler sağlam akaid kitaplarına girmez. Ama bu ümmetin bütün sağlam akaid kitaplarında Miraç meselesi yer almaktadır. Çünkü neredeyse mütevatir seviyesinde bunu bu kadar hadis var. Bu kadar hadisi inkar edenler yazıklar olsun onlara. Basit bir takım mantıklarla inkar ediyorlar. Güya Efendimizin görmüş olduğu bu hadise rüyasında gördüğü bir hadiseymiş. Öyle iddia ediyorlar. Rüyada görmüş olduğu bir hadise olmuş olsaydı kafirler neden inkar ettiler ki o halde? Rüyada herkes her şeyi görüyor zaten her gün. Nice insanlar var ki rüyada cennete gidiyor. Nice insanlar var ki rüyada meleği görüyor. Hatta niceler var ki rüyada Allah'ı görüyor. Bunda şaşılacak ne var ki? O zaman kafirler neden inkar ettiler ki? Neden? Eğer rüyada olmuş olan bir hadise ise neden inkar ettiler ki? Basit bir takım mantıklarla bu kadar hadis inkar edilebilir mi? 1400 yıldan beri gelmiş bu kadar muhaddis, bu kadar müştehit, bu kadar müfessir, hepsi bu ayetin İsra ile ilgili ayetin aynı zamanda Miraç'la ilgili bir ayet olduğunu ve Miraç'la ilgili tafsilatın hadislerde zikredildiğini ve bu hadislerin birçoğunun sahih olduğunu ve bunlara inanmanın gerektiğini, mütevatire yakın seviyede hadis mevcut olduğunu bütün ulema ve muhaddisin kabul etmiş olduğu halde Muhaddis olmayanlar bu hadisleri inkar etmeye kalkıyorlar. Sanki bir hadis varmış gibi yalan söylüyorlar. Sanki bir tek Buhari'deki rüyada buna benzer bir olayın rüyada olduğunu söyleyen hadis varmış da sanki başka hadis yokmuş gibi bir tek bu hadis var, o da peygamber olmadan evvel rüyada gerçekleşmiş olan bir hadisedir diyorlar. Yalan söylüyorlar. İlim adamına yakışmayan bir yalan var işin içerisinde. İlim adamı bütün hadisleri ortaya koyar. Samimiysen eğer gerçekten, yalnızca bir hadis var nasıl diyebiliyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Bu meseleyle ilgili onlarca hadis var. Bunların birçoğu sahih ve bu hadislerin birçoğunda bu olayın peygamberimizin peygamberliğinden sonra olduğu, Bi'setten 12 sene sonra olduğu, hicretten 1 sene kadar evvel olduğu birçok hadiste ifade edilmiş olduğu halde o hadisleri hiç gündeme getirmiyor. Sadece rüya ile ilgili hadisleri gündeme getiriyor. Yazıklar olsun. Bu nasıl ilim adamlığıdır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Bu nasıl hocalıktır? Kabul etmiyorsan dahi bütün hadisleri ortaya koyarsın ve kabul etmiyorum dersin. Nasıl bir hadis var diyebilirsin. Onlarca hadisi nasıl görmezden gelebilirsin? Bunlar esas itibariyle peygamberimizin mucizelerini kabul etmeyen kimseler. Bunların birçoğu aslında peygamberimizin hiçbir mucizesini kabul etmeyen kimselerdirler. Peygamberimizin Müslümanların katındaki makamını düşürmek isteyen kimseler bunlar. Bunlar Müslümanların kalbinde peygamberimizin yüksek bir makamı olmasını istemiyorlar. Mucizeler, İsra ve Miraç olayı gibi hadiseler peygamberimizin makamını göstermektedir. O yüzden bunlar peygamberimizin o kadar yüksek bir makamda görünmesini istememektedirler. Peygambere olan sevginin azalmasını istemektedirler. Ve bunlar birçok hadisin inkar edilmesinin yolunu açmak istemektedirler. Çünkü çok iyi bilmektedirler ki hadislerin, sahih hadislerin inkarı bir başlayacak olursa, basit mantıklarla hadis inkarı başlayacak olursa o takdirde Kur'an da anlaşılmaz hale gelecektir. Çünkü Kur'an hadisler olmadan anlaşılamaz. Özellikle ahkam ayetleri hadisler olmadan anlaşılamaz. Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Çünkü Allah'ın Resulü sünnetiyle ve hadisleriyle Kur'an'ı açıklamaktadır. Eğer hadisler saf dışı edilecek olursa, Miraç gibi önemli bir konuyla ilgili hadisler bile inkar ettirilecek olursa, o takdirde artık insanlar hangi hadislere güvenecekler? 1400 yıldan beri bütün Müslümanların kabul ettiği Miraç'la ilgili hadisler bile eğer insanlara yalan olarak öğretilecek olursa insanlar daha artık hangi hadislere güvenecekler? Artık ondan sonra hiçbir hadise güvenleri kalmayacak insanların. Ve işte o zaman Kur'an bile anlaşılmaz hale gelecek. Çünkü siz Kur'an'ı hadisler olmadan bütün ayetlerini anlayamazsınız. Belki bazı ayetler hadis olmadan da anlaşılır. Ama özellikle ahkam ayetlerini, devletle ilgili ayetleri, fıkıhla ilgili ayetleri, yani günlük hayatımızla, hukukumuzla ilgili ayetleri nasıl anlayacaksınız hadisler olmadan? Hedeflerinde bu var. Böyle hadisleri inkar ettirmek istiyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu o zaman Miraç'tan döndüğünde tekrar Mescid-i Aksa'ya dönmüş ve Mescid-i Aksa'dan da tekrar Burak ile Mekke'deki evine getirilmiş idi. Ve Ümmühaniye olayı anlatmış idi. O kendisine demişti ki ya Resulallah, bunu kimseye anlatma. Efendimiz bunu herkese anlatacağını söylediğinde bunu kimseye anlatma ya Resulallah dedi. Vallahi seninle alay ederler. Vallahi kabul etmezler. Senin zaten vahiy aldığını kabul etmiyorlar. Resul olduğunu kabul etmiyorlar. Anlatma bunu ya Resulallah. Daha çok alay ederler. Hatta belki iman edenlerden bile bazıları şüpheye düşerler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi anlatırım demişti. İşte peygamberin peygamber olduğunun delillerinden birisi. Peygamberleri çekinmezler. Peygamberler açık hakikatleri anlatırlar. Kim ne derse desin peygamberler gerçekleri söylerler. İnsanlar kabul edebilecek mi, edemeyecek mi? Peygamberler ona bakmazlar. Hakikatleri açık açık anlatırlar. Çünkü onlar kendilerinin hak üzere olduğundan emindirler. Emin oldukları için konuşabilirler, anlatabilirler, çekinmezler. Çünkü onlar sırtlarını sağlam yere dayamışlardır. Çünkü onlar meleği görmüştür. Kim anlarsa kabul ederse etsin, kim etmezse etmesin. Ama davasına inanmamış olanlara gelince, bugün birçok Müslüman gibi davasına inanamamış olanlara gelince, onlar İslam'ı cici göstermeye çalışırlar. Onlar İslam'ın birçok meselesini anlatmazlar. Onlar bugünkü insanlara şu mesele anlatılmaz derler. Bu şekilde Kur'an'ın ve sünnetin birçok meselesini örtbas ederler. Kur'an'ı ketmeder saklamış olurlar. Akılları sıra onlar insanların anlayamayacağını zannederler. Bugün bunları anlatmak doğru olmaz derler. Halbuki Allah'ın Resulü vallahi anlatırım diyordu. Gitti Kabe'de Ebu Cehil'i gördü. Ebu Cehil onunla alay ederek bir şeyler var mı ya Muhammed dedi. Yeni bir şeyler var mı? Efendimiz var dedi. Mertçe yiğitçe evet var dedi. Nedir dedi Ebu Cehil? Dedi ki bu gece Mescid-i Aksa'ya götürüldüm ve geri getirildim. Oradan göklere çıkartıldım. Cenneti gördüm, cehennemi gördüm ve geri getirildim. Ebu Cehil bir fırsat bulduğunu düşündü. Dedi ki insanları çağırsam, herkesin huzurunda bunları söyler misin? Evet dedi Resulullah. Gitti çağırdı insanları. Efendimiz onların huzurunda aynı şeyler tekrar etti, alay ettiler. Sen dediler neler söylüyorsun? Biz seni mecnun sanıyorduk ama meğer sen tam da mecnunmuşsun dediler. Ve Müslümanların içerisinden ama kalbinde maraz olan, zayıflık olan Müslümanların içerisinden bir kısmı imanından döndü. Mekke'de münafık yoktur. Ama marazlı insanlar her zaman her yerde vardır, olmuştur, olacaktır. Mekke'de münafık niye olsun ki? Münafık olmanın gereği ne ki? Münafıklar niye münafıklık yaparlar? Kafir olmalarına rağmen neden Müslüman gibi görünürler? Müslümanların menfaatlerinden istifade edebilmek için, İslam devletinin menfaatlerinden istifade etmek için münafıklar adi kimselerdirler. Onlar menfaatçi kimselerdirler. Menfaatlar olduğu zaman münafıklık yaparlar. Ama Mekke'de menfaat yok ki. Mekke'de zulüm var Müslümanlara. Mekke'de Müslüman olmak demek, ölümü göze almak demek. O yüzden neden Mekke'de münafık olsun ki? Ama Mekke'de kalbinde maraz olanlar olmaz mı olur? İşte onlar döndüler imanlarından. Bu kadar da olmaz ki canım dediler. Biz inanmıştık peygamberliğine ama öyle şeyler söylemeye başladı ki deyip tekrar dinden döndüler. Onlardan biri Mekke'nin kafirlerinden biri gitti Ebu Bekir'e. Dedi ki senin arkadaşın ne diyor? Ne diyor dedi. Dedi ki diyor ki Muhammed bu gece gitmiş ve gelmiş güya Mescid-i Aksa'ya. Olur mu böyle bir şey dedi. O mu diyor dedi Ebu Bekir. Evet dedi adam. O diyorsa doğrudur dedi. İşte o zaman Ebu Bekir'e Sıddık ünvanı verildi. Doğrulayan demek yani. Doğruladı çünkü. Herkes şüphe ettiyse bile Ebu Bekir ve onun gibiler şüphe etmediler. Ben dedi zaten onun peygamberliğine inanmışım. Ben onun gökten haber aldığına inanıyorum. Ben ona her gün gökten vahiy geldiğine inanıyorum. Ben zaten Mescid-i Aksa'ya gitmesinden gelmesinden çok daha ötesine inanmışım. Ben neden buna inanmayayım ki dedi. Allah'ın Resulü'nün yanına geldi. Ve öyle mi ya Resulallah dedi. Efendimiz evet deyince tasdik etti. Sen söylüyorsan doğrudur ya Resulallah. Allah her şeye kadir değil mi ki? Neden böyle bir olay olmamış olsun ki? Rabbul Alemin birçok peygambere nice sıfatlar verdi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın emrine rüzgarı verdi. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine cinleri verdi. Musa'nın eline asayı verdi. Musa'ya denizi yardı. İsa'nın eliyle ölüleri diritti. Neden Hazreti Peygamber'e böyle bir yetki, böyle bir şeref vermesin ki? Ve Miraç hadisesinde aynı zamanda şunu görüyorsunuz ki Allah Azze ve Celle o güne kadar namaz iki vakit olarak kılınıyordu. Sabah ve akşam namazı şeklinde, gece namazı biçiminde kılınıyordu. Miraç'ta artık beş vakte çıkartıldı. Nasıl ki içki kademe kademe haram edildiyse, oruç kademe kademe bir aya çıkartıldıysa, namaz da öyle kademe kademe beş vakte çıkartıldı. Allah Azze ve Celle bu şekilde dinini yerleştirirken kademe kademe yerleştirmektedir. Müslümanların birdenbire bütün hükümleri kaldıramayacağını bildiği için haramlar kademe kademe haram edilmekte, farzlar kademe kademe farz edilmektedir. Müminler Allah'ın sünnetiyle sünnetlenmeli, Allah'ın yöntemiyle çalışmalı, onlar da işlerini kademe kademe yapmalıdırlar. İsra ve Miraç hadisesi ile ilgili malumat bu kadar değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun dışında birçok malumatlar vermiştir İsra ve Miraç'la ilgili. Ve bu hadise birçok kimsenin ayağının kaymasına sebep oldu. Bazı kimselerin yükselmesine, Ebu Bekir Sıddık olmasına, bazı kimselerin de tekrar mürtet olmasına, kafir olmalarına sebep oldu. Allah daima imtihan eder. Mekkeli Müslümanları bile imtihan eder. İlk Müslümanları bile imtihan eder. Daima imtihanda olacaksınız. Kimin kalbinde maraz varsa ortaya çıkartılacak. Kim ne ise ortaya çıkartılacak. Ne olduğunuz ortaya çıkmadan canınız alınmayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'la ilgili bilgiyi verdiğinde işte birçok kimselerin kalbinde maraz olan, hakikatte hakkıyla iman etmemiş ama iman ettiğini zannediyor. Belki o bir kısım şeylere imanı başarabilmiş ama tam bir imanla iman edememiş. Allah ne demişse doğrudur diyememiş. Peygamber ne diyorsa doğrudur diyememiş. Bu şekilde iman edememiş ama kendisini iman etmiş zannediyor. İşte onlar böyle bir imtihan durumunda hemen kaybedeceklerdir. Şeytan da kendini öyle zannediyordu hani. O da kendini Müslüman sanıyordu. Allah'a teslim olmuştu güya. Namaz kılıyor, Allah'a secde ediyordu güya. Ama hakikatte o güne kadar imtihan edilmediği için Allah'a itaat eden bir kul gibi görünüyordu. Allah ona hoşuna giden şeyleri emrediyordu. Onun kaldıramayacağı yahut da daha doğrusu ona zor gelecek, nefsine zor gelecek olan şeyleri Allah ona emretmemişti. Şimdi Allah onu sınıyordu. Onun kalbindeki marazı Allah biliyordu. Onun kalbinde kibir vardı, ortaya çıkartılacaktı. Çünkü o kendini tedavi etmemişti. Şimdi Allah tedavi edecekti onu. O yüzden Adem'e secde et demişti. Secde edememişti ve kibiri ortaya çıkmıştı. Hakikatte bu bir imtihan idi, aynı zamanda tedavi idi. O kalbinde maraz olan kimseler de aynen böyle. O güne kadar ciddi bir imtihana girmemişlerdi. Ama imtihana girince imtihanı kaybettiler. Demek ki ilk Müslümanlardan bile olabilmektedir. Kalbinde maraz olanlar, iman edilmesi gerektiği şekilde iman edemeyenler, demek ki Mekke'deki Müslümanlardan bile, peygamberle oturmuş sohbet etmiş olan kimselerden bile, belki onun bir takım mucizelerini görmüş olan kimselerden bile kalbinde maraz olanlar çıkabilmektedir. Herkes kalbini şöyle bir kontrol etmeli. Bir gün Allah Azze ve Celle imtihan ettiği zaman o marazlı kalpler imtihanı kaybedeceklerdir çünkü. Miraç hadisesinden alınması gereken çok dersler var. Allah Azze ve Celle alınması gereken dersler alanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da, Afganistan'da, dünyanın dört bir tarafında senin için çarpışan, savaşan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.